Ayrım 4.
Araba sevdası. Dünyada araba sahibi olmanın en masraflı olduğu ülkelerden biri hiç kuşku yok ki biziz. Avrupalının, Amerikalının bindiği arabaların aynısına onların 3 misli para ödeyip biniyoruz. Ülkemizde benzin de pahalı ama fark etmez. Bizim için araba o kadar önemli bir araç ki ne inanılmaz vergileri ne de habire zam gelen benzin bizim arabayla boş boş ortalıkta gezmemize engel olamaz. Düşünün ki edebiyatımızın ilk romanlarından birinin adı bile araba sevdasıdır. Büyük ikramiye size çıkarsa ne yaparsınız sorusuna pek çok erkek hiç düşünmeden araba alırım diye cevap verir. Daha sonra öteki isteklerini sıralar. Teknolojinin ilerleyip zenginleştiği ülkelerde artık araba almak eskisi kadar önem taşımıyor ama bizde zenginler için bile araba hala çok önemli bir araç. Hatta araç demek yanlış olur çünkü çok daha fazla şey ifade ediyor. Biz kendimize bir araba alıp direksiyona oturduğumuz zaman bir anlamda terfi etmiş, hayatta bir makam sahibi olmuş gibi hissediyoruz. Ev kadınların, araba da erkeklerin yaşama alanı. Evine mobilya almak için karısıyla birlikte alışverişe gitmekten zevk alan erkek sayısı oldukça düşüktür. Hatta bu bizler için bir tür angaryadır. Buna karşılık arabasına aksesuar almak bir erkek için son derece doğal ve keyifli bir iştir. Birçoğumuz arabamızı süslemeye, genellikle hiçbir işe yaramaz aksesuarlar almaya meraklıyız. Hatta denilebilir ki bundan böyle yaşamını artık arabada geçirecekmiş gibi arabasını resmen döşeyenler var. Koltukları yeniden kaplatanlar, arkaya perde astıranlar, paspasları, vitesi, direksiyonu yenileyenler, yer olsa tablo filan da asacaklar. Benim en sevdiğim araba dekorları kafasını sallayan köpek ve arka camın içine konulan örgü karpuzdur. Çok daha fazla zaman geçirdiği salonuna soğutucu taktırmayanlar iş arabaya gelince masraftan kaçınmaz. Evinde doğru dürüst bir radyosu olmayan, arabasına en iyisinden müzik seti taktırır. Araba üreticileri bu durumu anladığı için artık en ekonomik arabalar bile bol aksesuarla satılıyor. Örneğin bize hiçbir işe yaramadığı halde yeni model araçlarda yol bilgisayarı diye bir şey var, sanki çok önemliymiş gibi ilanlarda özellikle belirtiliyor. Kendi başımıza önemli bir şey gelmeden asla doktora gitmeyiz ama arabanın periyodik bakımını aksatmayız. Kendimize, ailemize sigorta yaptırmaya gelince fiyatı yüksek bulsak da araba alır almaz sigortalanır. Evde şu banyoyu yıkayıver deseniz doğruca boşanmak için mahkemeye gidecek insanlar tanırım ki arabasını her hafta sonu birkaç saat elleriyle yıkar parlatır. Kafasında durup dururken koca bir yumru çıksa geçer bir şey olmaz diye önemsemeyenler arabanın lastiği balon yapınca dünyaya küser. Kadınların arabalarla ilişkisi tümüyle farklı. Onlar ne motor hacmi, ne çekiş gücü, ne de kaş yaptığı gibi konularla ilgileniyor. Onlar için arabanın en önemli kısmı rengi. Onlar yalnızca gaz ve fren kullanıyor. Bir de tabii güneşliğin içindeki makyaj aynasını. Örneğin erkeklerin kızları tavlamak için %100 işe yaradığına inandıkları Ferrari, Lotus gibi arabalar aslında kadınların ilgisini çekmez. Bir kere bunlar yere yakın, inmesi binmesi zor ve de gürültülü araçlardır. Bunlara yolda giderken dönüp bakanlar da kızlar değil, yine erkeklerdir. Kadınlar aldıkları arabayla bir yerden bir yere gitmek dışında hiçbir şey yapmak istemez. Hatta park etmeye bile üşenir, buldukları yerde arabayı bırakıp giderler. Arabasını tamire götürmek, yıkamak, içine aksesuar almak gibi işlerle de ilgilenen kadın pek çıkmaz. Bunlar genellikle koca, abi, sevgili gibi yakındaki erkeklere havale edilen işlerdir. Ben daha bugüne kadar kendisi gidip araba pulu alan bir kadın görmedim. Eğer inanmıyorsanız araba almak üzere olan hanımlardan birine kaçlık ve hangi model jant taktıracağını sorun, ne demek istediğimi anlarsınız. Araba sevdamız son yıllarda iyice çığırından çıktı. Araba sayısı arttıkça yalnız yollar değil, kaldırımlar da araçlarla doldu. Arabamızı o kadar seviyoruz ki yatak odasına sokabilsek onunla uyuyacağız. Başka yerde kaldı mı bilmiyorum ama biz hala arabayla gezmek gibi bir eğlenceye sahibiz. Özellikle hafta sonlarında çoluk çocuk arabaya tıkışıp trafikte saatlerce dolaşıyoruz. Genellikle büyük kentlerde hafta sonları turistler kalır. Hafta içi işe gidip gelirken trafikten bunalanlar da şehir dışına kaçar. Bizde tam tersi. Şehir dışındakiler de şehre iniyor ve iş günlerinden de beter bir trafik oluşuyor. Örneğin Boğaz yollarında tıkanmış bir halde sıcakta arabanın içinde bekleşen insanlar görülüyor. İnsan neden tek tatil gününde çoluk çocuk Boğaz'da arabayla gezintiye gider? A. Temiz hava almak için. B. Hep birlikte neşeli bir gün geçirmek için. C. Hareket olsun diye. Pazar günü Boğaz'dan geçiyorum. Geçiyorum dediysem yanlış anlaşılmasın, geçemiyorum. Çünkü trafik ana baba günü. İnsanlar bir yandan arabalarını yol kenarına park etmiş, bir yandan bazıları durup bir şeyler alıyor, bazı yerlerde yol veya kaldırım yapılıyor. Yayalar yollarda, araçlar kaldırımlarda. Aklıma yukarıdaki soru takılıyor. Üç cevap da bana anlamlı gelmiyor. Çünkü bu arabaların içindeki insanların temiz hava aldığını söylemek pek mümkün değil. Arabaların içinde tıka basa oturuyorsunuz. Camı açarsanız bütün araçlardan gelen egzoz dumanını da içinize çekeceksiniz. Ayrıca genellikle sürücüler sigara içiyor. Hava da sıcak. Ailecek neşeli bir gün geçirmek derseniz araçlara şöyle bir bakıyorum. Genellikle yüzler asık. Muhtemelen bu trafikte saatlerce araba kullanan baba zaten sinirli. Bir de çocukların tepişmesi var. Karı koca kavgası için elverişli bir durum. Hareket olsun diye derseniz artık bu durumda arabanın içinde ne kadar hareket edilebilir onu da size bırakıyorum. Fazla para harcamadan yapılan bir gezinti sayılabilir mi bu? Bence böylesi bir trafikte Boğaz'ı bir baştan ötekine gidip gelmek yerine aynı benzinle Tekirdağ'a gidip köfte yeseniz daha ucuza gelir. Bir de arabalarını park edip kendilerine oturacak yer bulanlar var. Bunlar daha çok son yıllarda moda olan brunch tutkunları. Üzerlerine eşofman veya benzeri bir şey geçirip karı koca veya iki sevgili brunch yapmaya gelmişler. Moda oldu ya, çay bahçesi, kahvehane, lokanta, köfteci, seyyar balıkçı, tost büfesi, pastane gibi akla gelecek her tür dükkanda brunch veriliyor. Bunlar kaldırımlara bir iki sandalye atmışlar. Sandalyeyi bulan da burunlarının dibindeki egzoz dumanını daha iyi teneffüs edebilmek için hemen yerleşmiş. Yalnız orada da anlayamadığım şey, karı koca karşılıklı geçmişler, ellerinde birer gazete, gazete dediysem gazetelerin hafta sonu ekleri, birbirleriyle konuşmadan bunları okuyorlar. Abus bir suratla arada bir gazeteyi indirip çaylarını içmeleri veya ağızlarına bir zeytin atmaları görülmeye değer. Sanırsınız ki eğlenceli dedikoduları değil de çok ciddi haberleri incelemişler, moralleri bozulmuş. Adamların yarı çıplak mankenlerin fotoğraflarıyla dolu eklere bir bakışı var. Hani bilmeseniz Irak'taki işkence resimlerine bakıyor dersiniz. Arabanın içinde bir yere gidemediği için asabı bozulan sürücüler en sevdikleri şeyi yapıp sürekli kornaya basıyorlar. Rutin korna sesleri bir yana, pazar günleri malum nişan, düğün, sünnet gibi çeşitli kutlamalar yapıldığından bir de bunların korna sesleri yükseliyor. İnsan evleniyor diye neden deli gibi kornaya basar bilmem. Fonda müzik olarak gelen geçen bir takım araçlardan yükselen değişik cins ve seste şarkılar. Böyle bir ortamda insanın kaldırımda oturup gazete okuyarak açma yemek istemesi belki de bir tek bana şaşırtıcı geliyor. Çoluk çocuk şöyle açık havada güzel güzel dolaşmak yerine neden arabanın içinde pişerek ve egzoz soluyarak geziyoruz diye sorarsanız herhalde araba hevesimizi hala alamayışımızdan. Arka kapı açık. Eğer önünüzdeki sürücünün ensesine bakarak psikolojik durumunu anlayamıyorsanız, Türkiye'de ehliyetinizin olması ya da yıllardır araç kullanıyor olmanız bir işe yaramaz. Arabanın içinden gördüğünüz şoförün biraz sonra aniden durmayacağını, sağa veya sola dönüp dönmeyeceğini, hiçbir neden yokken gaz keseceğini, şerit değiştireceğini ancak ense okuma tecrübeniz varsa anlayabilirsiniz. Yıllar yılı İstanbul trafiğinde araç kullandıktan sonra bu tür tahminler yürütmek için aracın cinsinden, arka camın içindeki örme karpuz ya da sallanan kafalı köpekten, aracın orasındaki burasındaki aksesuarlardan da yararlanabilirsiniz. Kimin ne zaman, ne yapacağının kesinlikle bilinemediği, trafik kurallarına canı isteyenin uyduğu, bu nedenle de pür dikkat araba kullanmanın gerektiği bu trafikte tam tersine herkes son derece rahattır. O kadar rahatız ki başka hiçbir yerde bir sürücünün arabayı kullanırken aynı anda 10 tane işi birden yaptığını göremedim. Örneğin arabayı sürerken telefonla konuşmak artık neredeyse vazgeçilmez bir alışkanlık. Konuşmaktan vazgeçtim sanki hayatı 10 parmak daktilo yazmakla geçmiş gibi millet arabayı sürerken bir yandan mesaj yazıyor. Bir yandan telefonla konuşur ya da mesaj yazarken diğer yandan sigara içenler de az değil. Bu arada radyoda sürekli kanal arayanlar, kaset veya CD değiştirenler de çok. Arabaya binince illa orasını burasını karıştırma, kurcalama merakımız var. Belki çocukluktan geliyor. Araba dururken yapılması gereken her şeyi direksiyon başında ve yoğun trafikte yapma saplantımız nereden geliyor onu bilemiyorum. Hiçbir şey yapmasak torpido gözünü karıştırırız. Taksicilerin araba sürerken en sevdiği şey sürekli sarı bezleriyle toz almaktır. Bir titizlik sormayın. Taksiciler artık iyice tecrübe sahibi olduğu için içlerinde tıkalı trafikte gazete okuyanlar da var. Ben bir keresinde çengel bulmaca çözen şoför görmüştüm. Bulmaca çözmesine ses çıkarmadım ama gözünde bir de yakın gözlükleri vardı ki bu beni biraz tedirgin etmişti. Gerçi bilmem hatırlıyor musunuz? Birkaç yıl önce gözleri görmeyen bir vatandaşın uzun süredir araba kullandığı ortaya çıkmış. Vatandaş da el yordamıyla sürüyorum, yanımdakiler de yardımcı oluyor, görenlerden iyi kullanıyorum gibi bir açıklama yapmıştı. Bir de yanındaki koltukta oturana dönerek direksiyonu bırakıp el kol hareketleriyle bir takım şeyler anlatanlar vardır. Sevgilisiyle, karısıyla kavgaya tutuşup o sinirle trafikte garip hareketler yapanlar, deli gibi gaza basanlar, hıncını arabadan çıkartanlar da çoktur. Ömrümüz boyunca çeşitli yerlerde saatlerce beklememize karşılık arabanın içinde saniyemiz kıymetlidir. Arabaların bütün oyuncaklarını kullanmak hevesinden mi yoksa sabırsızlıktan mı bilinmez, korna çalmak, flaşör yakmak gibi hareketlere bayılırız. Trafik kurallarının, levhalar ve ışıkların bütün dünyada standart olması öngörülür ama bizim için durum biraz farklıdır. Örneğin park yapılmaz işareti ve hatta altına afette öncelikli yol, kesinlikle park etmeyin yazısı bulunan yol boyunca çift sıra park edildiğine gören kimse şaşırmaz. Dönülmez levhası olan yerden hepimiz dönebiliriz. Trafik ışıkları da farklı anlam taşıyor. Örneğin sarı ışık aslında bir işe yaramıyor. Kırmızı ışık da başka yerlerdeki gibi dur anlamına gelmiyor. Bizdeki kırmızı ışık, size durmanızı tavsiye ediyoruz ama yine de siz bilirsiniz anlamına geliyor. Kırmızı ışıkta kimi sürücü durur, kimi bir süre bekler, kimi hiç durmadan geçer. Öyle ya, ne zaman geçeceğimi ben mi daha iyi bileceğim yoksa elin ışığı mı? Şimdi çok lazımmış gibi bütün ışıkların üzerine bir de dijital süre göstergesi koydular. Arabanın direksiyonuna geçtiği anda sanki bütün hayatı orada burada lüzumsuz beklemekle geçmiyormuş gibi bir sabırsızlık ve telaş içine giren vatandaş sanırsınız ki saniyeleri sayacak. Kırmızı ışıklar ve yaya geçitleri aynı zamanda birer ticaret merkezi hatta birer panayır sayılabilir. Buralarda satılan eşyayı Polonya pazarında bile zor bulursunuz. Yiyecek, içecekler, bunları saymıyorum. Artık karınca duasından tutun da Atatürk'ün zor bulunan posterlerine, korsan DVD'den papatyaya, tornavida takımından balon uçaklara, kristal avizeden mutfak robotuna kadar akla gelecek her şey satılıyor buralarda. Ama geçen gün önce Bluetooth oralarda bile satılmaya başladığından ne olduğunu açıklamama herhalde gerek yoktur. Ardından da küçük synthesizer satan birini görünce koptum. Kırmızı ışık pazarlarının hedef kitle, araç sürücüleri, teknoloji düzeyini takiplerine hayran kaldım. Belki kırmızı ışık olayında tereddütlerimiz var ama 30 saniye bekleme süresinde alışveriş yapma hızımız Avrupa Birliği normlarının üzerinde, kabul etsinler. Canı isteyenin kırmızı ışıkta geçtiği, canı isteyenin en olmayacak yerde durduğu, sol şeritte yavaş yavaş giderken sağ şeritte ralliye çıkanların olduğu ülkemizde bunlara kimse takılmaz. Ama bütün sürücülerin kesinlikle es geçmediği bir durum vardır, arka kapı açık durumu. Trafikte her yıl binlerce insanı kaybeden bir toplumda bu bir duyarlılık yaratmazken bir aracın arka kapısının açık olduğunu gören herkes işini gücünü bırakıp kendisini tehlikeye atarak onu uyarma ihtiyacı duyar. Herhalde çocukken kapınız açık kalmasın düşersiniz diye korkuttukları için. Lütfen klakson çalmayınız. Daha boyumuz direksiyona yetişmezken bile en sevdiğiniz şeylerden biri otomobilin sürücü koltuğuna kurulup mümkün olduğu kadar kornaya basmaktı. Belki de bütün erkek çocukların en büyük sevdalarından biri olan bu durum büyüyüp koca adam olduğumuzda da değişmiyor. Hatta kornayla ilişkimizi ben bebeklerle emzikler arasındaki ilişkiye benzetiyorum. Ama bebekler emziği bir süre sonra terk eder. Biz büyüyüp koca adam olduğumuzda da durum değişmiyor. Sürekli olarak kornaya basmak istiyoruz. Bilirsiniz, hastanelerin önünde bol bol klakson çalmayınız işareti vardır. Geçen gün bir hastaneye gittim. Sanki bütün işaretler lütfen biraz daha klakson çalınız dermiş gibi millet her telden, her tondan korna çalıyor, hastanenin önünde adeta kıyamet kopuyor. Bizim korna ile ilişkimiz oldukça ilginç, incelemeye değer. Çocukluğumuzda kornalar daha ilginçti. Havalı korna denilen bir şey vardı ki kalp krizi riskini arttırırdı. O zamanlar minibüs ve taksi şoförleri korna konusunda yaratıcı insanlardı. Hiç unutmam, içlerinde direksiyon simidine bastığınız anda katibim, biz gideriz ormana hey ormana ve Orhan abinin unutulmaz eseri Ya Rabbim Sen Büyüksün'ün de bulunduğu geniş bir repertuara sahiplerdi. Artık onlar kalmadı ama olsun, yine de yaratıcı bir millet olarak korna aracılığıyla her türlü duygumuzu dile getirmekte zorlanmıyoruz. Bazen yurt dışına gidince kendimi büyük bir kentte gibi hissedemiyorum. Ruhsuz Avrupalılar kornaya basmamakta direniyor çünkü. Umarım Avrupa Birliği uyum yasaları arasında korna çalma şekilleri de belirtilmiyordur. Yoksa inanılmaz bir sessizlik içinde kalırız. Bizde korna bir tür iletişim aracı. Araç telefonu gibi bir şey. Hem onun kadar masraflı da değil. Selam vermek, tehdit etmek, sinirlendiğini göstermek, birinin sülalesine selam göndermek, vedalaşmak, aşkını ilan etmek, beddua etmek gibi çok çeşitli anlamlarda kullanılabiliyor. Bazıları kornaya ürkek ve sakin bir şekilde dat dat diye basarken bazıları dart dart şeklinde insanın aklını yerinden edecek bir tarza sahip. Hatta her taraf tıka basa doluyken ve kıpırdama şansınız yokken arkanıza girip böyle inek sürüsü gibi ses çıkartan ve görsel efekti de ihmal etmeyip uzunları açık kapayan tiplere de sıkça rastlanıyor. Bazıları araba kullanırken bir parmağını sürekli kornanın üstünde tutar. Adeta korna ile bütünleşmiş olan bu sürücüler yolda giderken gördükleri mini etekli kız, simitçi, önlerine çıkan araç, yoldan geçen yaya, tanıdık, eş, dost ve akraba, kedi köpek gibi her tür hareketli malzemeye kornalarıyla ses verirler. Bunların ben buradayım, bir hiç değilim, beni görün, duyun beni türünden bir hastalığa sahip olduğunu düşünüyorum zaman zaman. Belki de ben yanılıyorumdur. Tabii bu psikologların işi ama yine de korna ile yalnızlık arasında bir bağlantı kurulabilir gibime geliyor. Özellikle taksicilerde görülen bir diğer hastalık da veremli gibi kesik kesik çalınan korna. Onlar da sanki kornanın belli bir kullanım süresi varmış ve çabuk bitmesin diye idareli kullanıyormuş havasındadırlar. Kimileri de kornayı fren niyetine kullanıyor. Adam karşısına çıkan bir araç bir yaya karşısında frene basıp yavaşlamak yerine kornaya basıp hızlanmayı tercih ediyor. Bunlar da belki ayakları yerine ellerini daha iyi kullanan yurttaşlar. Diyelim arayoldan ana yola çıkıyorsunuz. Gelen araç yavaşlayacağına hızlanıp kornaya basmaya başlar. Bunların bir kısmı yok ya biz de salağız, sen beni görüyor musun beni, ben de öyle sıramı kaptıracak göz var mı şeklinde korna çalarken bazıları da kardeş bir dakika bizim de işimiz acele, uyanıklığın lüzumu yok şeklinde bir cümle kurar. Her yerde hakkımız yenilse de trafikte kadını erkeği, genci yaşlısı hakkımızı kaptırmamakta yarışırız. Bir araba öne geçebilmek için girdiğimiz risklere hayatın başka alanlarında girsek eminim dünya çapında pek çok önemli şahsiyet çıkartırdık. Bir de tabii kornayı gündelik dilde kullananlar var. Mesela birini almaya gelenler. Eğer apartmanınızda sıkça erkek arkadaşı tarafından alınan bir genç kız varsa ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Artık apartman sakinleri bu akşam hangi arabanın geldiğini kızdan önce bilir. Önce dat da dat dat da dat şeklinde bir cümle duyulur ki bu ben geldim hayatım aşağıdayım anlamındadır. Aradan bir zaman geçip de gelen giden olmayınca dat diri dat diri dat dat dat dat diri dat diri dat şeklinde Ontario Kalesi kuşatma marşına benzer bir ses duyulur ki hadi kızım geç kalıyoruz demektir ve yani makyajını önceden yapsan olmaz mı altyazısı içerir. Bekleme süresi uzadıkça sürücünün müzikal yeteneklerini ya da detone ses yapısını hep birlikte izlersiniz. Tabii evli çiftleri unutmamak lazım. Adam her zaman erkenden inip arabayı çalıştırır ve sonra bekledikçe sinirlenir. Önce kısa ve kesik korna sesleriyle karısını uyarır. Tabii yine bir netice alamaz ve bu kez kadın bak şimdi yukarı gelirsem sana hangi küpeyi takacağını göstereceğim şeklinde sinirli bir korna duyulur. Tabii bir de gecenin bitiminde arkadaş uğurlama var ki bunu anlamak daha zordur. Sanki bir saniye önce herkes birbirini öperek vedalaşmamış gibi araba hareket ederken de bir de korna ile veda etme adeti vardır. Herhalde bu da arabanın hatırı kalmasın, o da bir Allah'a ısmarladık desin mantığıyla yapılan bir harekettir. Bir başka ekipte arabaya yanlamasına oturmuş, önüne değil sağ tarafına bakarak ağır ağır ilerleyen ve kaldırımda gördüğü kızlara korna çalanlar. Bunlara kepçeci denir. Adam kendinden o kadar emin ki kız arkası dönük yürürken kornasını duyduğu anda aman Allah'ım bu o, kornasından belli, beyaz kornalı prens geldi, başıma tarih kuşu kondu diyecek ve kendisini arabaya atacak. Ülkemizde kornanın en yaygın kullanılış biçimlerinden biri de kuşkusuz maç sonrası ya da düğün, sünnet ve asker uğurlama törenleri sırasında görülen biçimidir. Sanki etraftaki herkes bu sevinci paylaşmak zorundaymış gibi bir ruh hali içinde kornalarına basan araçlar kornanın toplu kullanımı hakkında da bize bir fikir verir. Bilirsiniz çeşitli semtlerde herkesin tanıdığı ünlü deliler vardır. Bunlar ellerinde tencere kapağı türünden bir şey ile ortada dolaşır ve korna sesi çıkartarak ona buna sataşırlar. Kornalı deli türünden bir deli tiplemesinin böylesine klasikleşmesi beni hep şaşırtmıştır. Öyle ya, neden bizim sokaklarımızda Napolyon kılığında deliler gezmiyor da kornalı deliler geziyor? Kaçınılmaz sorular. Öyle sorular vardır ki insanı delirtir, kimyasını bozar, tansiyonunu yükseltir ama hayat boyu kurtulamazsınız. Çocukluktan başlar, ömür boyu sizinle gelir. Örnek mi istiyorsunuz? Buyurun vereyim. Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Niye üç? Çocukken de buna sinirlenirdim, şimdi de sinirleniyorum. Zaten düşmüşsün ıssız adaya. Üç alsan ne olur, beş alsan ne olur? Ama soru çok ciddi. Bir kere rakam veriyor. Üç şey alacaksın. İnsan soruyu duyunca ister istemez bu üç şeyin soruyu hazırlayan tarafından bilindiğini düşünüyor. Hatta belki de Robinson Crusoe tarafından hazırlanmış bir soru. Ama cevabı herkese göre değişiyor. Hiç unutmam, televizyon programlarından birinde hani şu mankenlere değişik sorular sorup eğlenilen bölümler var ya, onların birinde bir mankene sormuşlardı bu soruyu. O da şöyle cevap vermişti. Ben her yere uçakla gidiyorum, ıssız adaya neden düşeyim? O güne kadar bu cevabı bulamadığıma mı üzüleyim, yoksa yine asıl cevabı öğrenemediğime mi bilemedim. En azından kız böyle bir saçmalığın başına gelmeyeceğinden emin. Benim gibi yıllardır her duyduğunda ya düşersem diye içi sıkılmamış belli ki. Siz şimdi gülüyorsunuz ama bu sorunun kesin cevabını bilen yok dünyada. Millet bu sorudan ıssız adaya düşmüş kazazede anlamını çıkartmıyor da sanki Karayipler civarında tatile gidecekmiş, ada özel olarak turizm şirketi tarafından kendisi için boşaltılmış gibi algılıyor. Onun için de yanınıza ne alırdınız sorusuna geniş ekran, TV, DVD, jet ski, mutfak robotu gibi cevaplar veriyor. Kimileri kitaplarımı, cep telefonumu, televizyonu cevabını veriyor. Kadın ıssız adaya düşmüş ama televoleden geri kalmayacak. Kitapları ne yapacak bilmiyorum. Belki Robinson Crusoe alacak ki adada kılavuz olsun, bir şeyler öğrensin. Bazı uyanıklar da vardır ki hemen ip alırım, bıçak alırım, çakmak alırım gibi cevabı yapıştırır. Bu üçüyle hayatını idame ettireceğine inanıyor. Bir de mükemmeliyetçiler vardır. Üç şey deyince öyle tek tek şeylerle yetinmeyip deprem çantamı, ilk yardım setini, işaret fişeklerimi diye cevap verirler. Bunların kalmaya niyeti yok belli ki. Bazısı da ne kadar kalacağım, adada hiç kimse yok mu gibi sorular sorarak adamın asabını bozar. Sanki tatile gidiyor. Çocukken eve misafirler gelir. Gel oğlum bak bilmem kim amcanlar geldi derler. Siz de geçip bir köşeye iğreti oturursunuz. Adam yerine konulup bir şeyler sorulacak, cevap vereceksiniz. Oo maşallah delikanlı amma büyümüş. Bu sizin iki numara değil mi? Gibi bir girişle olay başlar. Ardından dakika bir, gol bir soru gelir. E ne olacaksın bakalım büyüyünce? Bu soruya muhatap olmamış çocuk ya da sormamış misafir yoktur ülkemizde. Buyurun cevap verin. Fezada hayat var mı diye sorsa aynı şey. Sanki bizim gibi bir ülkede 2 gün sonra ne olacağını kendi biliyor da küçücük çocuğa 20 yıl sonra ne iş yapacağını soruyor. Koskoca adama senin gelecek yıl işten atılmayacağın ne belli diye sorup moralini bozmak olmaz. Siz küçükken olmayı düşündüğünüz şey oldunuz mu? Bütün hayalini kurduğunuz şahsiyet şu karşımda gördüğüm mü deseniz terbiyesizlik sayılır. Ben bu manasız soruya karşı çeşitli taktikler geliştirmiştim. Soruyu soranın kişiliğine ve ilgi alanına göre cevaplar verirdim. Diyelim adam benim doktor olmamdan memnun olacak bir tipse, beyin cerrahı olmayı düşünüyorum efendim, çok ilgimi çekiyor derdim. Sanki doktor olacağım kesinleşmiş gibi hemen, aferin, bravo, fakat beyin cerrahisi meşakkatli iş, istersen biraz daha düşün, başka bir branş, mesela ortopedi seç gibi tavsiyeler alırdım. Bazı tipler de acayipliklere bayılır. Bunlara da astronot olacağım, ilk Türk feza pilotu olup NASA'ya gideceğim gibi laflar söylerdim. Anne babalar da geri kalmaz. O daha çok elektroniğe meraklı amcası, abisinin resmi güzel gibi destekleyici açıklamalar yaparlardı. Bunlara laf yetiştirmekten, ne olacaksın sorusunun stresini geçiştirmeye çalışmaktan ne olacağımı bulamadım. Felsefe okuyup yazar oldum. Gerçekten de çocukluğumdan beri ne olacaksın sorusuna da, ıssız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu sorusuna da bir cevap bulamamışımdır. İnanın bugün bile büyüyünce ne olacağımı bilmiyorum ve ıssız bir adaya düşersem yanıma ne almak istediğime karar veremiyorum. Belki de büyüyünce ne olacağını bilmeyenler ıssız adaya düşünce yanlarına ne almak istediklerine karar veremiyorlardır. Olabilir. Tabii çocukların en canını sıkan sorular, aslanım dersler nasıl türünden sorulardır. İçinizden iyidir ellerinizden öper demek gelse de diyemezsiniz. Hele bazı sinir tipler vardır ki matematik nasıl matematik diye damardan girer. Tam pederi zar zor sakinleştirmişsiniz, cinlerinin tepesine çıkması için adam resmen çanak tutuyor. Neler atlattık. Okulda sorulan havuz ve tren problemleri ise ayrı bir kabustur. Öyle anlar gelir sanırsınız ki dünyanın her yanı musluklar tarafından sürekli doldurulan havuzlarla dolu ve bir tren sürekli bir o yana bir bu yana gidip geliyor. Böyle garip dalivari rüyalardan ter içinde uyandığımı hatırlarım. Çocukluk biter de manasız sorular biter mi? Hayır. Böyle olur olmaz misafirin özel hayata karışması da bize alışılmış bir durumdur. Diyelim ki bir flörtünüz var, hemen başlarlar. Nişan ne zaman? Sana ne? Tabii öyle diyemezsiniz. Kız yanınızdaysa kesinlikle diyemezsiniz. Aileler bir tanışsın filan olayları anlatılır, kısmetse filan denip konu bir an önce kapatılmaya çalışılır. Nişan olsa bu sefer başlarlar. Düğüne ne zaman geliyoruz? Sanki adamın gidecek başka yeri yok, sizin düğünü bekliyor. Evlendiğinizde kurtuldunuz mu? O zaman da bebek ne zaman sorusu başlar. Hatta bazı kadınlar vardır ki çocuğun cinsiyetini bile söyleyiverir. Hadi ama canım. Ne zaman alıyoruz oğlanı kucağımıza? Neyse ki iyice yaşlanınca rahat ediyorsunuz. Yahu sen de epey yaşlandın. Ne zaman toplanıp gidiyorsun bakalım diye sormuyorlar.